Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1 ila 4. ayetlerinin tilavetini İranlı Kur'an-ı Kerim karilerinden Üstad Kerim Mensuri'den dinleyelim.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ef, Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre, 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Ecr-i Şems'i 10 Aban 1399 Hicri Kameri, 14 Rebiyul Evvel 1442 ve miladi 31 Ekim 2020 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Kars Şialarının Vakıf Başkanı Sayın Ahmet Erdem ile Vahdet Haftası ve Fransa Hükümeti'nin İslam Peygamberine saygı hissiyatı üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, haftanın bakışı ve İslam'ı tanıyalım adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Son 24 saatte İran'da koronadan 386 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Ruhani, korona salgına karşı yeni tedbirler uygulanacağını duyurdu. İran, Türkiye halkı ve hükümetin acılarını paylaştı. İzmir'in depreminde şu ana kadar vefat sayısı 35'e yükseldi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam karşıtı sözlerinden geri adım attı. Ve Ermenistan Karabağ'da Suriyeli militanlar yakaladıklarını iddia etti. Şimdi haberler.
Son 24 saatte İran'da koronavirüs salgını yüzünden 386 vatandaşımız daha yaşamını yitirirken 7000'den fazla vatandaş koronaya yakalandı. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari bugün yaptığı açıklamada COVID-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 386 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 7820 yeni vaka tespit edildiğini vurguladı. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 34864'e, vaka sayısının 612.772'ye çıktığını aktardı. Virüsü yakalanan hastalardan 5185'inin durumunun ağır olduğunu söyleyenleri, bugüne kadar iyileşenlerin sayısının 481.930'a ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada korona vakaları sayısı yaklaşık 46 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı en az 1 milyon 195 bine ulaştı. Amerika'da ise korona vakaları sayısı 9 milyonu ve korona kaynaklı ölüm sayısı 235 bini geçti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 25 il merkezi ve 46 ilçede korona salgına karşı 10 gün süreyle yeni kısıtlamaların uygulanacağını duyurdu. Koronaya karşı Ulusal Mücadele Komitesi toplantısında bugün konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu kısıtlamalar çerçevesinde gelecek çarşamba gününden itibaren 10 gün süreyle ağırlıklı olarak muhtelif etkinliklerde toplanma ve eğitim faaliyetlerinin yasaklanacağını bildirdi. Ruhani daha önce 43 ilçe için onaylanan kısıtlamaların bugünkü toplantıda uzatılmasının kararlaştırıldığını da duyurdu. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani koronavirüs ile mücadelede başarılı olmak için halkın da tüm gücüyle rol ifa etmesi gerektiğini ve sağlık protokollerine tam şekilde uymakla hükümete korona ile mücadelede yardım etmesi gerektiğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani İzmir'deki deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Türkiye'deki acı olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirten Ruhani'nin taziye mesajında İran hükümeti ve halkı adına size taziye dileklerimi ve aynı zamanda yaşanan depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum ifadesine yer verildi. Cumhurbaşkanı Ruhani'nin kaleme aldığı mesajda İran'ın Türkiye'de her türlü yardıma da hazır olduğunu kaydetti. İran Kriz Yönetim Kurumu Başkanı İsmail Necar, AFAD Başkanı Himmet Güloğlu'na gönderdiği mesajda İzmir'de meydana gelen deprem sonucu bazı Türk vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve yaralanması dolayısıyla taziyede bulunarak İran'ın depremzedelere hizmet ve yardım için ekip göndermeye hazır olduğunu vurguladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle kişisel Twitter hesabına yaptığı açıklamada, İzmir'deki yıkıcı depremin ardından Türk arkadaşlarımızla yakından temas halindeyiz ve Türkiye'nin talep etmesi üzerine her türlü de yardım sağlamaya hazırız dedi. Hatipzade'nin paylaşımında ise Dünya Şehirler Günü'nde İzmir'in tüm olarak iyileşmesini temenni ediyoruz. Aynı zamanda İzmir halkı ile dayanışma içindeyiz denildi. İzmir'in Seferhisar ilçesi açıklarında dün meydana gelen 6.6 büyüklüğünde depremde bugüne kadar 35 kişi hayatını kaybetti, 885 kişi de yaralandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran İslami Şura Meclisi Başkanı, Sağlık ve İçişleri Bakanı Türkiye'deki depremden dolayı Türk meslektaşlarına başsağlığı mesajları gönderdiler. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a gönderdiği mesajda Türkiye'nin Batı bölgesindeki depremden derin üzüntü duyduğunu belirterek depremzedelere yardıma hazır olduklarını bildirdi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu'na depremle ilgili gönderdiği mesajda olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek yaralılara acil şifalar diledi ve İran'ın her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti. İran Sağlık Bakanı Said Nemeki de Türk meslektaşı Fahrettin Koca'ya gönderdiği mesajda hayatını kaybedenlere rahmet ve yaralılara acil şifalar dileyerek her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. İçişleri Bakanı ve İran Kriz Yönetim Merkezi Başkan Yardımcısı Abdülrıza Rahmani Fezli de depremle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir mesaj gönderdi ve İran'ın yardıma hazır olduğunu bildirdi. İzmir'e yakın bölgede vuku bulan 6.9 şiddetindeki depremde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybederken 800'ü aşkın kişi de yaralandı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. İzmir'de Seferhisar merkezli 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı. 885 kişi ise yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Ege bölgesi dünden beri ard arda depremle sarsılıyor. İlk deprem dün İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana geldi. Büyüklüğü 6.6 olarak açıklanan depremde son belirlemelere göre 35 kişinin hayatını kaybetti, 885 kişinin ise yaralandığı duyuruldu. AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5106 personel, ayrıca 20 arama kurtma köpeği ile 754 araç görevlendirildiğini duyurdu. Enkazın altından 100'den fazla insanın sağ kurtarıldığı bildiriliyor. Sağ kurtarılanlar arasında bir anne ile 3 çocuğunun olduğu bildiriliyor. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'dan İzmir'e gitti.
El Ahvazi isimli terör örgütü elebaşı Habib Esivet, Türkiye'de yakalandıktan sonra Tahran'a getirildi. Bugün bazı medya çevreleri terör örgütü El Ahvazi elebaşı Habib Esivet lakaplı Habib Kabe'nin Türkiye'de yakalandıktan sonra Tahran'a getirildiğini duyurdu. El Esivet 22 Eylül 2018'de İran'ın güney kentlerinden Ahvaz'da silahlı kuvvetlerinin geçit törenine yönelik düzenlenen saldırının bir numaralı sorumlusudur. Saldırı sonucu 25 vatandaş şehit olurken 60'dan fazla vatandaş da yaralanmıştı.
İran Sivil Savunma Kurumu Başkanı General Gulam Rıza Celali, düşmanın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri girişim konusunda yeise düştüklerine işareti, Amerika'nın İran'ın hayati altyapı tesislerine yönelik savaş peşinde olduğunu vurguladı. Komutan Celali bugün Tahran'da yaptığı açıklamada düşmana yüksek seviyede savunma ve caydırıcılık gücü ve kararlı iradesine gördüğü için İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri girişim konusunda yeise düştüğünü belirterek bu meselenin dönüm noktasının Amerika'nın ultra modern casusluk İHA'sının Fars Körfezi üzerinde imha edilmesi olduğunu vurguladı. Amerikalıların askeri cephede hayal kırıklığı yaşadıkları için İran'ın hayatı, altyapı tesislerine karşı savaşa yönelliklerine dikkat çeken General Celali, saldırıların daha ziyade siber alanda olduğunu çünkü saldırıyı gerçekleştiren kimliğinin bilinmediğini vurguladı. General Celali ayrıca elektrik sektöründe siber tatbikatın düzenli şekilde düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.
İslami Şura Meclisi üyeleri bugün ortak bir açıklama yaparak Fransız yetkililerden Yüce İslam Peygamberine yönelik hakaret girişimlerinden dolayı özür dilemelerini istediler. İslami Şura Meclisi temsilcileri Yüce İslam Peygamberine yönelik peş peşe yapılan hakaretlerin küresel Siyonizmin alçakça politikaları doğrultusunda sistematik şekilde yürütüldüğüne işaretle Fransız yetkililerden dünya Müslümanlardan özür dilemelerini ve onları teselli etmelerini istediler. İslami Şura Meclisi üyeleri açıklamada tüm semavi dinlerin mensuplarının Peygamber Efendimiz'e yönelik peş peşe yapılan hakaret girişimlerini kınadıklarına temasla bu hakarete karşı bir şey yapılmaması halinde bundan böyle bazılarının Mesih Zebihullah, Musa Kelimullah ve İbrahim Halilullah'a hakaret etmeye cesaret edeceklerini belirttiler. Bu arada İran Radyo Televizyon Kurumu eri başkanı Abdülali Ali Askeri de bir mesaj yayınlayarak Peygamber Efendimiz'e yönelik Fransa'da ifade özgürlüğü bahanesiyle yapılan hakareti kınayarak bu komplonun perde arkasındaki planı ifşa etmenin tüm azade insanların önemli görevi olduğunu kaydetti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin Uluslararası İşler Danışmanı Ali Ekber Velayeti bugün düzenlediği basın toplantısında Ermenistan ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında yaşanan çatışmayı işaretle Güney Kafkasya'da uluslararası fitnecilerin seviyet verdiği ve Azerbaycan Cumhuriyeti halkından çok sayıda insanın şehit olması ve çatışmanın diğer tarafının da çok sayıda kayıp vermesiyle sonuçlanan savaşın bir an evvel son bulmasını temenni etti. Velayeti açıklamasında Doğu Azerbaycan'ın İran tarihindeki rolünü işaretle Azerbaycan'ın İran tarihi, İran'ın yeniden tanımlanması ve sınırlarının stabil duruma kavuşmasında tarih boyunca çok önemli rol ifa ettiğine dikkat çekti. İslam İnkılabı rehberi uluslararası danışmanı, siyasi çözüm ile bölge dışından gelen fitne çıkartanların elinden kesilmesi ve tarafların barışa ulaşması temennisinde bulunarak esas çözümün işgal edilen bölgelerin boşaltılması ve Azerbaycan halkının kendi sınırlarını kontrol etmeleri olduğunu Ermenistan'ın da bu hususta çaba göstermesi gerektiğini kaydetti. Velayeti sözlerinin başka bir kısmında Fransa'da Yüce İslam Peygamberine yönelik hakaret girişimlerine de tepki göstererek bunun Fransa'da diplomasinin çöküşünü gösterdiğini kaydetti. Bu tür girişimlerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasında menfi bir isme dönüşmesine yol açtığına dikkat çeken velayeti Macron'un Siyonistlerin yorumunu izlediğini belirtti. Velayeti Macron'un bu yaklaşımına devam etmesi halinde İslam dünyasının ona ve Fransa yönetimine gereken dersi vereceğini kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam karşıtı ve hakaret içerikli sözlerinden geri adım attı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, El Cezire televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İslam karşıtı sözlerinden açık şekilde geri adım atarak, hakaret içerikli karikatürler konusunda Müslümanların hislerini anladığını, ancak bazılarının İslam'ı tahrif ettiklerini ve bu din adı altında onu savunduklarını ileri sürdüklerini kaydetti. Macron karikatür olayının bir devlet projesi olmadığını, hükümete bağlı olmayan gazetecilerden kaynaklanan bir iş olduğunu savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron daha önce Yüce İslam peygamberine yönelik hakaret içerikli karikatürler yayınlayan Charlie Hebdo dergisinin girişimini savunmuş, Fransa'nın Yüce İslam peygamberine yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlamaya devam edeceğini söylemişti. Bu arada Fransa'da Müslümanların değerlerine yönelik hakaret girişimleri muhtelif ülkelerde protesto edilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Pakistan'da Fransa'daki söz konusu çirkin eylemler kınandı.
Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada düne kadar evde sürdürdükleri tedavinin doktorların tavsiyesiyle hastanede devam ettiğini bildirdi. Sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Bakan Soylu şu bilgileri verdi. Pazartesi günü kendimizi iyi hissetmeyince tekraren yaptırdığımız test eşim, kızım ve bende pozitif çıktı. Düne kadar evde sürdürdüğümüz tedavi doktorlarımızın tavsiyesiyle hastane ortamına nakledilmiştir. Şükürler olsun ki şimdi biraz daha iyiyiz. Bu vesileyle tüm hastalara ve İzmir depreminde yaralananlara acil şifalar, depremde hayatını kaybeden İzmirli hemşerilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım talebine çatışmalar Ermenistan toprağında değil yanıtını vererek Rusya'nın Ermenistan ile güvenlik anlaşmasına bağlı olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir mektup göndererek Rusya'nın Ermenistan'a nasıl bir destek verebileceği konusunda istişarelerin başlatılmasıyla ilgili çağrısı değerlendirildi. Rusya'nın Ermenistan ile 1997'de imzaladığı dostluk, işbirliği ve karşılıklı destek anlaşmasına atıfta bulunan açıklamada, anlaşma doğrultusunda Rusya, çatışmalar doğrultusunda Ermenistan toprağına geçerse Erivan'a gerekli desteği verecektir. Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmanın taraflarına ivedi ateşkes çağrımızı yeniliyoruz denildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı bir video yayınlayarak Karabağ'da Ermeni güçlerle çatışırken Suriyeli militanların yakalandığını ileri sürdü. Ermenistan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Şuşan Estepanyan yayınladığı bir videoda Suriye vatandaşı olan Mehrad Muhammed Eş Şahar isimli silahlı unsurun Karabağ bölgesinde yakalandığını iddia etti. Ermenistan tarafından gündeme getirilen iddia uyarınca yakalanan kişinin 19 Ekim'de 250 teröristle birlikte 2000 dolar maaş vaadiyle Türkiye tarafından Karabağ bölgesine gönderildiğini ve yaralandıktan sonra silah arkadaşlarının onu terk ettiklerini itiraf etti. İddia göre aynı isim Karabağ cephesinde savaşmak için Türk komutanlarının denetiminde daha önce askeri eğitim gördüğünü de itiraf etmiştir.
Irak'ta Musenna kentinde petrol boru hattında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi de yaralandı. Haçlı Şabi yaptığı açıklamada patlamanın İHA'lı saldırı sonucu meydana geldiğini duyurdu. Irak basınında yer alan habere göre Irak'ın güneyindeki Musenna kentinde yer alan petrol boru hattında gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Musenna valiliği patlamada ilk belirlemelere göre biri Haçlı Şabi mensubu, ikisi çocuk olmak üzere 3 kişinin öldüğünü, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı. Valilik patlamanın ardından bölgede büyük bir yangın çıktığını ve olay yerine müdahale edildiğini duyurdu. Olayın soruşturulması için valilik bünyesinde bir komisyon oluşturulduğu belirtildi.
Yemen İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Spor ve Gençlik Bakanı'na terör saldırı düzenleyen timin liderinin öldürüldüğünü duyurdu. Yemen İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada istihbarat ve güvenlik servislerinin işbirliğiyle Spor ve Gençlik Bakanı Hasan Zeyd'e terör saldırısı düzenleyen timin lideri Muhammed Ali Ahmet Henes'in damar irine bağlı Havru bölgesinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yemen Spor ve Gençlik Bakanı Hasan Zeyd, geçen salı günü Sana'da silahlı saldırı sonucu şehit oldu.
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde Kabe'ye arabayla girilmek istendi. Olay anına ait kamera kaydına aracın kapıdan geçemediği görülüyor. Mescid-i Haram bölgesinde yaşanılan olayla ilgili herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı bildirilmedi. Suudi polisinin saldırganı gözaltına aldığı bildirilirken zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi. Suudi Arabistan'daki olaya ilişkin ilk açıklama kafaları karıştırdı. Açıklamaya göre aracı kullanan yüksek hızla gidiyordu ve anormal bir durumdaydı. Gözaltına alınan kişi savcılığa sevk edildi.
Ve Amerika'da son anket sonuçlarına göre Pensilvanya, Florida ve Kuzey Carolina eyaletlerinde Amerikan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi aday ve Başkan Donald Trump'ın önünde. Hill dergisi ve Harris X araştırma merkezi tarafından yapılan anket sonuçları Biden'in Pensilvanya, Florida ve Kuzey Carolina eyaletlerinde 5, 3 ve 1 puanla Trump'ın önünde gidiyor. Son aylarda Amerika'da yapılan birçok anket sonuçlarına göre Biden, Trump'ı geride bırakmıştır. Çelişkili politikaları, ahlaki sorunları ve kötü yönetimi Trump'ın oy kaybetmesine yol açmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz Fransa'da İslamofobik politikaları ve artan tepkiler etrafında. Fransa başta olmak üzere Avrupa'da son haftalarda Fransız Charlie Hebdo dergisinin Yüce İslam Peygamberine yönelik hakareti ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu yaklaşımı savurmanın ardından da tırmanan İslamofobik politikalları dünyada Müslümanların öfkesini yol açarken bazı Fransız siyasiler ve yetkililerinin tepkisine de sebebiyet vermiştir. Bu bağlamda Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Fransa ve Hollande teröristleri Müslümanlarla karıştırmamak gerektiği uyarısında bulunarak teröristlerin mezhep savaşı çıkarma peşinde olduklarını vurguladı. Teröristlerin eylemleri ve kiliseler gibi mezhebi mekanlara saldırıları Fransız yetkililer için İslam karşıtı yaklaşımlarını derinleştirmeleri ve Müslümanların inançlarını alaya almaları için gerçekte sağlamış ve terörizmin ve radikalizm ile mücadele bahanesiyle Müslümanlara karşı baskıyı tırmandırmıştır. Oysa adli soruşturmalar birçok hususta bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor. Nitekim Fransa'nın güneyindeki Avignon kentinde bir polisin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısını gerçekleştiren kişinin Avrupa'yı savunma savcı hareketinin mensubu olduğu ortaya çıktı. Saldırgan bıçakla faslı bir tüccar ve polisi tehdit ederek onlara saldırıda bulunmuştu. Fransa dahil Avrupa'da aşırı sağcı gruplar büyümekte ve güç kazanmakta oldukları bir dönemde başta Cumhurbaşkanı Macron olmak üzere Fransız yetkililer Müslümanlar ve İslam karşıtı politikası ve açıklamalarına devam ediyor. Ciddi ekonomik ve siyasal sorunlarla karşı karşıya kalan Macron yönetimi bu sorunların üstünü örtmek için Müslümanların varlığını bir gerekçe gibi göstermeye çalışıyor. İngiltere Merkezi İslam ve İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Mesut Şecer'e bu bağlamda şöyle diyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron açık şekilde İslam'a saldırarak İslam'ın kriz içinde olduğunu söyledi. Oysa ki Fransız siyasiler ve Avrupalı yetkililer kriz içinde olanın Macron'un kendisinin olduğuna inanıyorlar. Bu fesat yüzünden Macron, ırkçılık ve İslamofobiye her zamankinden ziyade yönelerek aşırı sağcı grupların oylarını kazanmakla yeniden seçilmeye çalışıyor. Fransa'da Yüce İslam Peygamberi İslam dini, Müslüman ve değerlerine yönelik saldırılar ve hakaret eylemleri artarak devam ederken, Fransa'nın en üst düzey yetkilisi olan Macron da İslamofobik yaklaşımını tırmandırmaktadır ve bu durum olayların artması ve aşırı sağcılara terör saldırıları için tahrik ve teşvikine sebebiyet vermektedir. El-Ezher Şeyhi Ahmet Tayyip, uluslararası camiada Müslümanlar ve başkalarına karşı husumet ve nefret söylemini ise suç sayan ve cezalandıran bir kanunu onaylamasını istedi. Tayyip ayrıca Müslümanlara İslam dini ve Peygamber Efendimiz'i savunmak için yasal yollar ve barış yollara uymaya çağırdı. Esasında Fransız yetkilileri Batı Asya'da terörizmin yayılmasına verdikleri katkı, bu bölgede ve de Afrika sahil bölgesinde savaş ve çatışmalara katılmak suretiyle mevcut koşullara sebebiyet verme noktasındaki kendi sorumluluklarını kabul etmek yerine temelsiz suçlamalar ve gerekçeler ve de Müslümanların da sınır dışı etmek ve camileri kapatmak gibi girişimlerle aşırı sağcıları güçlendirmektedir. Fransız yetkililer ve bazı Avrupalı yöneticiler tarafından ifade özgürlüğü bahanesiyle Müslümanların değerlerine yönelik hakaretin savurulması, İslamofobinin tırmanmasına rağmen bu yöntemin de dünyadaki azade şahsiyetler ve özgür insanlar tarafından kabul edilmediği sert şekilde görülüyor. Bazı Batılı yöneticiler kendi İzansız politika ve girişimlerine izah etmek ve sorunlarını örtbas etmek için İslamofobiyi bir araç olarak kullanıyorlar.
Tahran Radyosu'ndan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Corbyn'in İşçi Parti üyeliğinden, Siyonist karşıtı yaklaşımından dolayı üyeliğinin askıya alınması ile ilgili. İngiliz İşçi Partisi eski başkanı Jeremy Corbyn, her daim işgal rejimi İsrail'in Filistinlilere yönelik insanlık dışı eylemlerine karşı çıkarak defalarca bu bağlamda açıklamalar yapmış ve bildiriler yayınlamıştır. Corbyn'in bu yaklaşımı Batılı ve Siyonist çevrelerce hiç hoş karşılanmamıştır. Bu yüzden İngiliz İşçi Partisi eski lideri Jeremy Corbyn'in parti üyeliğini askıya aldı. Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre Corbyn, liderliği boyunca antisemitik yaklaşımlara müsaade etmekle suçlanıyor. Parti içindeki Yahudi düşmanlığına ses çıkarmadı ve bu anlayışlara sahip kişilerle aynı platformu paylaştığı iddia edildi. Yeni lider ise Corbyn'in üyeliğini askıya alarak sermayeye bir mesaj verdi. Bana güvenin, beni başbakan yapın. Peki işin gerçeği bu mu? Corbyn'in partiden atılma hamlesinin arkasına ne yatıyor? Öncelikle şunu belirtmek gerekir. Corbyn hayatı boyunca ırkçılığa karşı mücadele etmiş bir politikacı. Filistin'deki saldırılardan George Floyd'a kadar din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan insanlarla diyalog içinde oldu ve ırkçılığa karşı mücadele etti. İngiltere'nin İrlanda'daki katliamlarına karşı çıktı, savaşın son bulması için kampanya yürüttü. Parti lideri olmadan önce yıllarca savaş karşıtı koalisyonun başkanlığını yaptı. Londra'da 2003 yılında 2 milyon kişinin Irak savaşının işgaline karşı yaptığı yürüyüşünü örgütledi. Partinin sol kanadının yıllarca en tanınır yüzü oldu. Corbyn'in parti üyeliğinin askıya alınması bir kez daha İngilizler dahil Batılıların Avrupa'da sürekli dem vurdukları ifade özgürlüğünün sırf içi boş bir slogandan ibaret olduğunu ortaya koymuş oldu. Bu özgürlük Batılıların kırmızı çizgisi sayılmadığı meseleler için geçerlidir. Örneğin Holokost gibi konuların uzmanlar ve araştırmacılar tarafından tartışılması oldukça sert tepki görürken hapse kadar cezalar söz konusu oluyor. Nitekim İngiliz muhafazakar hükümeti Aralık 2018'de Mark Weber isimli Amerikalı bir tarihçiye Holokost'u inkar ettiği için İngiltere'ye girişine izin vermedi. Filistin meselesi uzmanlarından Ali Reza Sultan Şahi ise bu bağlamda yaptığı değerlendirmede Holokast'ın işgal altındaki Filistin'de ve dışında dünyanın her noktasında Siyonistlerce herhangi bir girişimlerini izah etmek için bir araca dönüştüğünü belirtiyor. Batı'da yasaklı konulardan biri Siyonist rejimin kimliği ve iç yüzünü sorgulamak veya Filistinlilere karşı cinayetlerin etkin ve ciddi şekilde eleştirmesidir. Gazze'ye yönelik yıllardır süren ablukadan bu bölgede yaşayan Filistinlilere yönelik saldırıları, Batı Şeria'da ve Beytül Mukaddes'te yaşayan Filistinlileri evlerinden kovup topraklarına el koymalarına kadar her türlü cinayete Siyonist rejim imza atıp vahşice girişimlerde bulunurken sessiz kalan Batılılar Siyonistlerin eylemleri ve cinayetlerinin sorgulanmasına izin vermiyorlar. Bu koşullarda acaba Batılıların insanlık hakları ve ifade özgürlüğünü savunma iddiaları ne kadar doğru ve inandırıcı olabilir? Corbyn her daim İngiliz muhafazakar hükümetinin Suudi rejime silah satışını eleştirerek mazlum Yemenlilerin katliamında kullanılan bu silahların Suudilere sevkiyatının durdurulmasını istemiştir. Nükleer anlaşma konusunda da Corbyn sert şekilde Donald Trump'ın anlaşma karşıtı yaklaşımını eleştirerek Amerika'nın Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan çekilmesinin mevcut karmaşık durumun patlak vermesine yol açan olayların kaynağı olduğuna inanıyor. Corbyn ayrıca Trump'ın İngiltere'nin iç politikasına müdahalesine sert biçimde karşı çıkarak Trump'ın Brexit sonrası dönemde İngiltere'nin ekonomisi ve politikasını domine etmeye çalıştığı konusunda uyarıda bulunmuştur. Bu durumda Trump'ın Corbyn'e karşı yoğun husumetine sebebiyet vermiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Ben yapmıyorum, lanet yok ya. Ben ne bakayım.
Bir an şey, так торжественно и, в общем, очень...
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a founder member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Fransız Mizah Dergisi'nin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ve saygısızlığı İslam aleminde geniş çaplı tepkilere yol açtı. Fransa'nın Charlie Hebdo Mizah Dergisi bir kez daha Allah Resulüne hakaret içerikli yayınlar yaptı. Bu girişimi ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından desteklendi. Öte yandan bu olay ve haber Vahdet Haftası'na denk geliyor sevgili dinleyicilerimiz. İçinde bulunduğumuz bu manevi ve değerli günlerde şimdi Batılıların İslam dinine karşı hakareti ve bundan güttükleri amacı kısaca gözden geçirmeye çalışacağız sohbetimizde. Bugünkü sohbetimizde Kars Şialarının Vakıf Başkanı Sayın Şeyh Ahmet Erdem hocamız bizimle birlikte. Ahmet hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk sağ olun. Bizim aracımızda dinleyicilerimize de saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum.
Şimdi biliyorsunuz Vahdet Haftası'nda bulunmaktayız. Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin iki doğum günü tarihi arası İmam Hümeyni'nin emri üzerine Vahdet Haftası olarak adlandırıldı. Şimdi bu haftayı idrak ederken Batı'dan da biz çeşitli saldırılara ve aslında hakaretlere tanıklık ediyoruz Ahmet Hocam. Bunların amacını ilk önce size soralım. Bu haftada, bu manevi günlerde bu yapılan saldırıları ve provokatif hareketleri nasıl değerlendirirsiniz?
Yani öncelikli olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan hakareti bütün İslam alemine yapılmış olarak addediyorum ve öncelikli olarak bunu yapanları telin ediyoruz. Yapanları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Bu da Peygamberimize yapılan bu hem de Peygamberimizin kutlu doğum haftası münasebetiyle denk getirilmesi de bir manidardır. Dolayısıyla bu bu saldırıyı kasıtlı olarak görüyoruz. İslam alemi bunu kendisine bir ders olarak çıkarmalıdır, bir ibret olarak görmelidir. İslam aleminin içerisindeki bu mezhep kargaşası, içerisindeki bu nifağı bertaraf etmelidir. Allah ruhunu şad etsin. İmam Hümeyni'nin bir sözü var. Biz zaman zaman bu sözü de burada dile getiriyoruz sosyal medyada veya konuşmalarımızda. Diyor ki siz eli açık mı, eli bağlı mı namaz kılmayı, yani Şia ve Sünni ihtilafını yaparken onlar küfür, tek millet olarak o elleri nasıl koparacağının peşindedirler. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hakaret, onlar İslam'la düşmanlığı var, onların İslam'la problemi var. Peygamberimizi onlar bahane ederek İslam alemini maalesef bir sınava tabi tutmuşlar. Ve İslam alemine de bakıyoruz, yani benim gözlemlediğim kadarıyla İran'la Türkiye'nin haricinde İslam aleminden veya İslam konferansı teşkilatından bir tepki olmadığını görüyoruz maalesef. Yani biz bunlara karşı İslam alemi, yani küfür milletine karşı, Fransa'ya veya başka şeylere karşı tavır alacaklarına önce bir dönüp içeride kendi şeylerine bakmaları lazım bence, yani bir öz eleştiri yapmamız lazım.
Aynen. Doğru.
İslam alemi bir tepki gösterememiştir.
Peki neden böyle olmuştu sizce Ahmet Hocam? Neden bu tepki gerektiği gibi ortaya çıkmadı acaba?
Bu dağınıklıktan çıkmıştır. İslam aleminin içerisinde bir defa o baştan beri o nifakı sokmuşlar.
Evet.
Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın bir sözü var. Bu Hristiyan sözüdür aslında. Müslüman sözü de değildir. Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın.
Evet.
Diyerekten birisi sersine çıkarmıyor. Birisine yapılan bir şeye tepki göstermiyorsunuzsa. Peygamberimiz ne diyor? Diyor ki kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun en reyyeti. Yani herkes birbirine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi lazım.
Evet.
Müslümanın sorumludur. Müslüman öyle bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın mantığı yoktur İslamiyet'te. Dolayısıyla birisini Sünni yapmışlar, birisini Şii yapmışlar, birisini falan yapmışlar, birisini falan yapmışlar. Ona tokatı vurduğun zaman diyor sen sesini çıkarma. Hani o şey misali, hırsızın adamları dövme misali oluyor yani. Efendim o şekil bir İslam alemi dağınık. Bana göre evet, ona da tepkimizi gösterelim. Fransa'ya, Macron'a da tepkimizi gösterelim ama öncelikli olarak mesela İslam alemi kendisini bir hesaba çekmesi lazım.
Aynen.
Peygamberimiz alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bir dağımız budur.
Evet.
İnancımız da budur. Ama Müslüman alemi peygamberimize o merhameti gösterememiştir maalesef.
Aynen.
Mesela peygamberimizin vefatından sonra alemlere rahmet olan peygamberimiz 17 kişiyle cenaze namazı kılınmıştır. Ondan sonra peygamberimizin ehli beytinin başına neler getirilmiştir ve hala da getirilmektedir. Şimdi işte Vahabiler bir taraftan, yani Siyonisttirler, onlar da Siyonisttir bana göre de. Vahabiler bir taraftan, Siyonistler bir taraftan, Hristiyanlar bir taraftan, İslam alemi de üstelik kendi kendisini maalesef imha etmenin peşindedir. Her gün İslam topraklarından böyle bu tür şeyler geliyoruz. Beni en çok üzen, en çok rahatsız eden vicdanen rahatsız eden İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam Konferansı Teşkilatı'na bir tepki yok maalesef.
Aynen. Evet.
Veya Arap Birliği dediğimiz, o Arap Ligi dediğimiz o satılmış şeyhlardan bir tepki yok. İslam ülkelerinden bir tepki yok. Bu işin içerisinde, bu tepkinin içerisinde bir İran'ı görüyoruz, bir de Türkiye'yi görüyoruz. Yani bu ikisi şey kalmış yani. İslam aleminin içerisinde yalnız kalmış maalesef.
Doğru.
Bunlar da böyle bu şekil İslam alemini bu şekil gördükleri anda bindirebildikleri kadar bindiriyorlar. Yani bu işin sonu da var aslında. Bu işin bu A planıdır bunların.
Evet.
Bundan sonrası B planı gelecektir. Ondan sonra başka planları gelecektir. Maalesef gelecektir.
Evet.
Bu açıdan biz birlik beraberlik olmamız lazım. Bu vahdet haftası Peygamberimizin mesela sünni şeyleriyle, rivayetleriyle, Şii rivayetlerin arasında tevellüt, doğum tarihi arasında bir hafta var mesela.
Evet.
Bu bir hafta da bir tevafuktur aslında. Yani İslam alemi bu bir haftayı iyi değerlendirmesi lazım. Şuurlanması lazım, akıllanması lazım. Getirileceği başına oyunun farkına varması lazım ama maalesef şey olmuyor yani. İslam alemi istediğimiz şekilde, istediğimiz düzeyde tepki veremedi.
Doğru. Hocam kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdınız, bu konuda görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Evet. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Evet. Allah'a emanet olun efendim. Tekrar vahdet haftanızı kutluyoruz efendim.
Vahdet haftanız mübarek olsun. Bütün dinleyicilerinize Kars'tan selam, saygılar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Kars Şialarının Vakıf Başkanı Sayın Şeyh Ahmet Erdem hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Vahdet Haftası münasebeti ve özellikle bu günlerde Batı medyası ve Fransız hükümeti tarafından İslam dinine yapılan hakaretleri ve ahlaksızlıkları bugünkü sohbetimizde kısaca konuşup analiz ettik. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin koronavirüs salgınından etkilenen ailelere yardım paketi sunduklarını açıklaması, İslam İran'ın İzmir depremi dolayısıyla Türkiye halkı ve yönetimine taziyette bulunarak her türlü yardıma hazır olduğunu bildirmesi gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde İran'da düzenlenen İslami Vahdet Konferansı ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
34. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı çerçevesinde İslam dünyasının sorunlarını çözmek üzere hukuki imkanların ele alındığı webinar, Cuma günü Uluslararası İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Şehriyari ve İslam dünyasından bazı uzmanların katılımı ile düzenlendi. Oturumda konuşan Uluslararası İslami Mezhepler Takrip Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Şehriyari, İslam dünyasında mevcut sorunları ve krizleri yönetmek ve Müslümanların arasında daha fazla işbirliği sağlamak için İslam ülkeleri arasında ortak komuta merkezi kurulması ve İslam dünyasının kaynakları ve imkanları bu merkezden doğru biçimde yönetilmesi gerektiğini belirtti. Oturuma katılan Hindistan'ın Rajasthan Eyaleti İslami Cemaati üyesi Şeyh Vakar Ahmet ise Müslümanların her türlü iyi amelde işbirliği yapmaları gerektiğini belirterek şöyle dedi: "Eğer dünya halkı herhangi bir musibete yakalanmışsa hiç kuşkusuz onlara yardım edilmelidir ki bu da Müslümanların halka hizmet etmek dedikleri şeydir. İnsanlara yardım etmek İslam öğretilerinin önemli bir bölümü olduğunu kaydeden Şeyh Vakar Ahmet, bugün insanlar salgın haline gelen bir hastalıktan acı çektiğini, bu sorunlarla el ele vererek mücadele etmek gerektiğini ki bu da bilinen İslami değer ve geleneklerden biri sayıldığını vurguladı.
Risalet gazetesinde Bakü'nün İran'ın Karabağ planını sıcak karşılaması, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Kutsal Rezervi Külliye'nin mütevellisi Hüccetül İslam Ahmet Mervi'nin Fransa'da İslam peygamberine hakaret girişimine karşı tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kutsal Rezevi Külliye'nin mütevellisi Hüccetül İslam Ahmet Mervi, dünya Müslümanlarının Fransız ürünlerine boykot uygulamaları gerektiğini belirterek şöyle dedi. Eğer dünya Müslümanları vahdet içinde olsaydı, Fransa Cumhurbaşkanı İslami mukaddesata hakaret etmeye cesaret edemezdi. Kutsal Rezevi Külliye'nin mütevellisi Hüccetül İslam Ahmet Mervi, 12 Rebiül Evvel tarihinde vahdet haftası başlaması dolayısıyla Kuzey, Güney ve Rezevi Horasan eyaletlerinin Ehl-i Sünnet Cuma hatipleri ile Kutsal Rezevi Külliye'de gerçekleştirdiği görüşmede, bu haftayı kutlayarak İslam peygamberinin talimine geri dönüş, İslam ümmetinin içinde bulunduğu sorunlardan tek kurtuluş yolu olduğunu belirtti. Hüccetül İslam Mervi, Amerika ve Siyonist rejim İsrail'in İslam ümmeti arasında ihtilaf ve tefrika çıkarma çabaları ve komplolarına temas ederek şöyle ekledi. Düşmanlar bir gün Şia Müslümanların arasında Bahai tarikatını ve Ehl-i Sünnet arasında Vahabi tarikatını kuruyor ve bir başka gün tekfirci IŞİD terör örgütünü kurarak İslam ümmetinin başına bela ediyor.
Hemşeri gazetesinde Venezuela Dışişleri Bakanı Jose Ariza'nın ülkesi ihtiyaç duyduğu takdirde İran'dan yasal bir şekilde silah satın alabileceğini açıklamasını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Venezuela Dışişleri Bakanı Jose Ariza ülkesinin ihtiyaç duyduğu takdirde İran'dan yasal bir şekilde silah satın alabileceğini açıkladı. İran'a dayatılan silah yaptırımının resmen sona erdiğini belirten Venezuela Dışişleri Bakanı, ülkesinin ihtiyaç duyduğu takdirde İran'dan yasal bir şekilde silah satın alabileceğini belirtti. Bakan Ariza, Caracas yönetiminin İran ile ticaret, enerji, tarım, sanayi, otomotiv ve askeri gibi alanlarda işbirliği yaptığını belirterek, bu ilişkiler ta eski Cumhurbaşkanı Hugo Chavez dönemine dayandığını ve Nicolas Maduro döneminde de devam ettiğini kaydetti.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın Bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdirdiğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
İslami Vahdet Haftası etkinlikleri,
34. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı'nın başlaması,
Fransa'nın İslam peygamberine hakaretlerine tepki,
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamene'nin Fransız gençlere hitaben mektubu.
Koronavirüs salgını ile mücadele
ve İran'ın Karabağ münakaşasında arabuluculuğu ve çatışma taraflarını uyarması
geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
Ehl-i Sünnet'in rivayetine göre 29 Ekim 2020'ye denk gelen 12 Rebiülevvel ve Şia Müslümanların rivayetine göre 17 Rebiülevvel günleri arasında yer alan bu muhteşem günler, İran İslam İnkılabı'nın büyük önderi ve İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu ve İslam ümmetinin vahdet öncüsü İmam Hümeyni tarafından Müslümanların arasında birlik ve beraberliği bekeşirmek üzere vahdet haftası olarak adlandırılmıştır.
İslami Vahdet Haftası'nın başlaması ile birlikte 34. Uluslararası İslami Vahdet Konferansı, İslam dünyasının 167 seçkin şahsiyetinin katılımı ile Perşembe günü sanal ortamda başladı. Konferans boyunca İslam dünyasının 47 ülkesinden 167 seçkin şahsiyet ve İran'dan da 120 şahsiyet konuşma yapacak. Konferansın kapanış töreni ise 15 Rebiülevvel Pazartesi akşamı düzenlenecek.
Son günlerde Fransa'nın Charlie Hebdo dergisinin İslam-ı Mukaddesat'a saygısızlığı bir kez daha İslam dünyasını ayağa kaldırdı. Fransa'nın Charlie Hebdo dergisi son günlerde İslam peygamberine hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise diplomatik örf adetlere ve demokrasi ilkelerine aykırı bir şekilde sergilediği tutumda Fransa bu tür çirkin ve hakaret içeren karikatürleri yayınlamaya devam edeceğini açıkladı.
Fransız dergi ve Cumhurbaşkanı Macron'un bu çirkin ahlaksızlığı aslında sadece Müslümanların mukaddesatına yönelik bir saygısızlık değil. Aynı zamanda tüm tevhidi dinlerin ve ilahi peygamberlerin hürmetine yönelik bir hakarettir. Öte yandan Fransız politikacıların ifade özgürlüğünü bahane ederek bu çirkin hareketi kınamamaları İslami toplumlarda büyük infiale yol açtı. Birçok İslam ülkesinde insanlar Fransa'da İslam peygamberine yapılan hakareti ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un küstahça bu çirkin harekete destek vermesi yüzünden düzenledikleri protesto eylemlerinde öfke ve nefretini haykırarak Fransız ürünlere boykot çağrısı yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam peygamberine yapılan hakareti desteklemesi üzerine İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi Fransız gençlere hitaben bir mesaj yayımladı. Ayetullah Hamene'yi Fransız gençlerden Cumhurbaşkanı Macron'dan neden Holokaust'tan kuşku duymak suç ama İslam peygamberine hakaret serbest olduğunu sormalarını istedi. Ayetullah Hamene'yi Twitter'daki Fransızca sayfasında Fransız gençlere hitaben bir mesaj yayınlayarak şöyle dedi. Cumhurbaşkanınıza sorun, neden Allah'ın peygamberini hakarete destekliyor ve bunu ifade özgürlüğü sayıyor? Acaba ifade özgürlüğünün anlamı küfür ve hakaret etmek midir? Hem de parlak ve kutsal şahsiyetlere. Acaba bu ahmakça hareket onu cumhurbaşkanları olarak seçen bir milletin şuuruna hakaret değil midir? Bir sonraki soru, neden Holokaust hakkında kuşku duymak suçtur? Ve eğer biri bu konuda bir şey yazarsa hapse girmesi gerekir. Fakat peygambere hakaret etmek serbesttir.
Aslında başta İslam dini olmak üzere ilahi dinlere ve mukaddesatına saygısızlık ve hakaret etmek oldukça çirkin ve ortaçağ anlayışını yansıtan bir harekettir. Ve köklerini modern cahiliye döneminde ihya olan batıl düşüncelerde aramak gerekir. Batı dünyasında medyayı ele geçiren sapkın akımlar
Kur'an-ı Kerim ve İslami değerlere hakaretle aslında ne dini ve mezhebi bağnazlık ve ne de ifade ve inanç özgürlüğü bakımlarından savunulması mümkün olan hedeflerin peşindedir. Kuşkusuz bu gibi hakaretler küresel istikbar ve uluslararası siyonizme bağlı düşünce odalarının ürünüdür.
Fransa'da 1972 yılında ırkçılıkla mücadele durotusunda hakaret, iftira, nefrete ve şiddete teşvik veya ayrımcılığı yasaklayan bir yasa çıkarıldı. Ancak bu ülkede dini mukaddesata saygısızlık ve hakaret edenler için hiçbir yasal uygulama bulunmazken Holokost iddiasını inkar etmek suç sayılıyor.
Avrupa'da ilk kez 2005 yılında Danimarka'da bir gazete İslam peygamberine hakaret içeren 12 karikatür yayımladı. Fransa'nın Charlie Hebdo dergisi de 2006 yılında aynı karikatürleri yeniden yayımladı. Derginin 2015 yılında tekrar bu çirkin karikatürleri yayımlaması ise bir kez daha İslam dünyasında Müslümanların öfke ve nefretini tetikledi.
Koronavirüs salgını küresel bir sorundur ve birçok ülkede bu salgınla mücadelede zafiyeti ortaya çıkmıştır. Ancak bu durum salgının yarattığı sorunlara karşı pasif kalmak ve teslim olmak anlamına gelmez. Gerçekte bu ölümcül virüsle mücadele bugün devletler ve milletler için bir sınava dönüşmüş bulunuyor. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına göre İran İslam Cumhuriyeti koronavirüs salgını ile mücadelede en geniş kapsamlı programlarından birini uyguladı.
İran'da gerçi sağlık personeli koronavirüs salgınını kontrol altına almakta gücünü gösterdi. Ama yine de bu salgın küresel pandemidir ve birçok sorunu beraberinde getirdiği anlaşılır. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni geçen cumartesi günü ilk kez Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve koronavirüs salgını ile Milli Mücadele Merkezi üyeleriyle yüz yüze görüşmesinde merkezin faaliyetlerinden ötürü teşekkür ederek önemli tavsiyelerde bulundu. Ayetullah Hameni koronavirüs salgını ile mücadelede hükümetin kesin karar alması, kamuoyunu ikna etmesi ve tüm kurumların ve halk kitlelerinin seferber edilmesinin etkili olacağını vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Karabağ Savaşı devam etti. İki ülke arasında bu münakaşa 1988 yılında başladı ve 1992 yılında askeri çatışmalara dönüştü. İki taraf 1994 yılında AGİT'e bağlı Minsk grubunun ara buluculuğu ile ateşkes anlaşması imzaladı. Fakat bu münakaşanın barışçıl yollardan çözümlenmesi için uluslararası çabalar şimdiye kadar sonuç vermedi.
Geçen hafta Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyit Abbas Irakçı, Karabağ münakaşasını sonlandırmak üzere Azerbaycan Cumhuriyeti, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'yi ziyaret etti. Irakçı bu ülkelerin üst düzey yetkililerini İran İslam Cumhuriyeti'nin Karabağ münakaşasını sonlandırmak ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamayı amaçlayan planını sundu.
İran'ın Karabağ münakaşasında özel temsilcisi Irakçı, İran'ın hazırladığı planda Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal altında bulunan topraklarında işgale son verilmesi önemli bir unsur olduğunu belirterek, bölgede azınlıkların hakları ve insan haklarının korunması da İran'ın Karabağ münakaşasını sonlandırmak üzere hazırladığı planın bir başka önemli ayağı olduğunu ifade etti. Irakçı açıklamasının devamında Tahran yönetiminin hazırladığı bu plan insani ilkeler ve çatışma taraflarının taleplere gözetilerek hazırlandığını ve şimdi ise münakaşa taraflarının cevabını beklediklerini kaydetti.
Öte yandan İran-İslam Cumhuriyeti Karabağ çatışmasının iki tarafını İran topraklarına düşen roket ve havan topu mermileri konusunda açıkça uyardı ve sınır bölgelerinde terörist unsurların varlığına asla tahammül edilmeyeceğini bildirdi. İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı ve Hatemül Enbiya Hava Savunma Karargahı Komutanı General Seyyid Abdurrahim Musevi de İran'ın kuzeydoğu sınırlarını denetleme sırasında sınır bölgesinde yaşayan vatandaşların güvenliğinin önemine vurgu yaparak kuzeydoğu sınırında hava savunma birlikleri takviye edildiğini ve gerektiği takdirde yine de takviye edileceğini belirtti.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Musevi, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı ve uluslararası resmi sınırların korunması İslam-İran'ın kesin ilkeleri olduğunu ve bu ilkelerin ihlal edilmesine tahammül etmeyeceklerini kaydetti. Tekfirci teoristlerin sınırlarımızın ötesinde varlığı konusunda da General Musevi, bu caniler nereye ayak bastıysa güvensizliğin yol açtıklarını, ancak İran bu zümrenin ülke sınırlarına yakın bölgelerde bulunmalarına asla göz yummayacağını vurguladı.
İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı General Musevi şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Aras sınır ırmağı üzerinde önemli su ve elektrik tesisleri bulunuyor. Sınır bölgeleri ve barajları ve elektrik tesislerini korumak İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisidir ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında devam eden münakaşa bu tesislere zarar vermemesi gerekir.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın önemli gelişmelerini irdelediğimiz Haftanın Bakışı adlı haftalık bültenimiz bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın siyerini gözden geçirmeye çalışacağız.
Geçen bölümde imamet konumuzun devamında İmam Bakır Aleyhisselam ve İmam Sadık Aleyhisselam'ın imamet dönemlerine geldik ve bu iki büyük imamın o günlerde İslam dünyasına hakim olan şartlardan ötürü asil İslami marifeleri öğretme ve yaygınlaştırma ve dini talimleri koruma üzerinde odaklandıklarını beyan ettik. İmam Bakır Aleyhisselam şehit düştükten sonra oğlu İmam Sadık Aleyhisselam, İslam ümmetinin önderliğini üstlendi. İmam Bakır Aleyhisselam, hayattayken ilmi ve kültürel bir mektebinin temelini atmış ve o bu büyük mektep ve o hazretten sonra oğlu İmam Sadık Aleyhisselam tarafından da büyük bir üniversiteye dönüştürüldü.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın imamet yılları, siyasi bakımdan İslam tarihinin en fırtınalı dönemlerinden biridir. O dönemde başta İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın intikamını almak isteyen gruplar olmak üzere çeşitli grupların kıyamları ve ayaklanmaları yaşandı. Bu kıyamlar sonunda iktidarın Emevilerden Abbasilere geçmesine yol açtı.
İmam Sadık Aleyhisselam ise o dönemde iki evreyi geride bıraktı. Birinci evre o hazretin imameti başladı. Kameri 114. yılından Abbasi Halife Mansur'un iktidarı başladığı yıla kadar ve ikinci evre de Mansur'un hilafet yıllarını kapsayan yıllardır. Bu ikinci evre İmam Sadık Aleyhisselam için çok zor geçti. İmam Sadık Aleyhisselam birinci evrede kısmen sakin günleri geride bıraktı. O günler Emevilerin çökmeye başladı ve Abbasilerin de yavaş yavaş güç kazandığı günlerdi. Abbasiler fırsatçı bir akım olarak Kerbela şehitleri ve İslam peygamberinin Pak Ehli Beyti'nin mazlumiyetini bahane ederek Emevilere karşı mücadele ettiler ve sonunda Emevi iktidarını devirerek kendileri iktidarın başına geçtiler.
Her halükarda Emevilerle Abbasiler kendi aralarında yaşadıkları anlaşmazlıklar ve çatışmalar yüzünden İmam Sadık Aleyhisselam'a karşı sert davranmaya fırsat bulamadılar. Bu durum ise İmam Sadık Aleyhisselam'a ilmi ve kültürel programlarını rahat bir şekilde uygulaması için bir fırsat oluşturdu.
O şartlarda Müslüman düşünürlerin pasifliği ve hareketsizliği halkın İslam talimine yönelik inançlarını zayıflatıyordu. Kuşkusuz İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu tür düşüncelerle mücadelesi etkili ve faydalı oluyordu. Gerçi Müslümanların ilmi hareketi İmam Bakır Aleyhisselam döneminde başladı fakat bu hareket İmam Sadık Aleyhisselam döneminde doruğa ulaştı. İmam Sadık Aleyhisselam'ın temelini attı, ders kurumu imamların tarihinde eşsizdi. O büyük ilmi merkezde yaklaşık 4000 talebenin imamın derslerine katılacak düzeyde gelişti ve talebeler o hazretin derin ilim ve bilimlerinden yararlanmaya başladı.
İmam Sadık Aleyhisselam derslerinde çeşitli ilimleri öğretiyor, ulema ve düşünürler İslam dünyasının dört bir yanından o hazretin evine akın ediyordu. İmamın yanına gelenler tefsir, İslami marif, ahlak, enbiya ve milletler tarihi, fıkıh, hikmet ve başka ilimlerde o hazretin ilim denizinden faydalanıyor ve sorularına açık ve net cevaplar alıyordu. İmam Sadık Aleyhisselam bu yoldan dipsiz ilim hazinesini tüm meraklılara açmıştı. Şiaların seçkin alimi Şeyh Mufid İrşad adlı kitabında şöyle yazıyor. İnsanlar yakın uzak yörelerden ilim öğrenmek için İmam Sadık Aleyhisselam'ın nezdine geliyordu ve ünü her tarafa yayılmıştı.
İmam Sadık Aleyhisselam o döneme kadar İslam dinine sızmış, tüm bidatleri ve kurafeleri de Muhammed'i dinden arındırdı ve Kur'an-ı Kerim ayetlerini ve İslam ahkamını doğru biçimde beyan etti. İmam Sadık Aleyhisselam 100 yıl boyunca Emevilerin heva ve hevesleri ve tahrifatına uğrayan İslami fıkhı yeniden tedvin etti.
Gerçekte İmam Sadık Aleyhisselam büyük bir ilmi hareketi organize etti ve düşünürlerin önünde yeni ilmi ufuklar açtı. Bu yüzden İmam Sadık Aleyhisselam'ın dönemi İslam tarihinin en parlak ilmi dönemidir. Zamanla İmam Sadık Aleyhisselam'ın adı İslam dünyasının dört bir yanına yayıldı ve o hazret büyük üne kavuştu. İmam Sadık Aleyhisselam'ın imamet dönemi İslam'ın kaderinde belirleyici rol ifa etti. O dönemde İslami marif, tefsir, hadis ilmi, kelam ilmi, tarih ve diğer birçok ilim yayılmaya başladı. İmam Sadık Aleyhisselam öğretileriyle cahillik ve hurafe duvarlarını yıktı ve İslam dinini üzerine oturan tozdan arındırarak yeniden parlattı. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın Şia fıkhının gelişmesinde etkisi Şia fıkhı, Caferi fıkhı şeklinde adlandırılacak kadar fazlaydı.
İmam Sadık Aleyhisselam er geç zalim iktidarın diğer masum imamlara yaptığı gibi ona karşı da ağır baskıları ve kısıtlamayı uygulamaya başlayacağını biliyordu. Bu yüzden o hazret seçkin talebeleri yetiştirerek onları İslam dünyasının dört bir yanına göndermeye, vasil İslami marifi yaygınlaştırmaya karar verdi. İmam Sadık Aleyhisselam, ilimlerin üzerindeki hakimiyeti sayesinde ilim meraklılarının yüzüne yeni kapıları da açacak şekilde ders veriyordu. İmam Sadık Aleyhisselam, ilim meraklılarına derslerinden not almalarını ve aldıkları notları çok iyi korumalarını tavsiye ediyordu. Hazretin talebeleri ise duyduklarını dikkatle yazıyor ve tarihte ebedileşmelerine de imkan sağlıyordu.
Öte yandan başka dinlerin izleyenleri tarafından İslam dinine yöneltilen yoğun saldırılar ve şüpheleri gözetleyen İmam Sadık Aleyhisselam, talebelerini ilmi münazaralara katılacak şekilde yetiştiriyordu. İmamın talebelerinden her biri birer düşünür ve seçkin alim olduklarından başka dinlerin mensupları ile ilmi gerekçelere dayanarak tartışıyordu. Bu yöntem şüpheleri gidermekte çok etkili oluyordu. İmam Sadık Aleyhisselam bizzat aralarında hala ateistlerin de bulunduğu din karşıtları ile çeşitli ilmi, fikri ve felsefi konuları tartışıyor ve onları dize getiriyordu.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın en ünlü talebelerine Hüşam bin Hekem, Cabir bin Hayyan ve Mufazzal bin Amru'yu örnek vermek mümkündür. O hazretin Mufazzal bin Amru'ya anlattı ve Allah'ın varlığını ispat etti. İstidlalleri Tedvin-i Mufazzal adlı eserde yer aldı. Hüşam bin Hekem de İmam Sadık Aleyhisselam'ın yakın dostu ve talebesiydi. Hüşam, kelam ilmine çok musallattı ve çeşitli dinlerin mensupları ile münazaları da çok ünlüdür.
Cabir bin Hayyan Tuz halkındandı. Cabir de yaşadığı çağın seçkin alimlerinden ve dahilerinden biriydi. Cabir, kimya, tıp, matematik, felsefe üzerine eserler yazdı ve eserlerinde her yerde bunları Cafer bin Muhammed yani İmam Sadık Aleyhisselam'ın kendisine öğrettiğini beyan etti. Cabir bin Hayyan, kimya ilminde birçok yeni bulguları ve icatları oldu. Bu yüzden kimya bilginleri ona kimya babası lakabını verdi. Rönesans döneminde Cabir'in yaklaşık 300 kadar risalesi Almanca'ya çevrilerek basıldı.
Ehl-i Sünnet'in dörtlü mezhebinin fakihlerinden Ebu Hanife de bir süre İmam Sadık Aleyhisselam'ın talebeliğini yapmıştı. Ebu Hanife şöyle diyor, ben Cafer bin Muhammed'den daha bilge olanı görmedim. Cafer bin Muhammed en bilge insan ve fetvalarda ve fıkhi konularda en bilgili alimdir. Maliki mezhebinin önderi Malik bin Üns de İmam Sadık Aleyhisselam'dan ders almıştır. Malik de şöyle diyor: İlim ve ibadet ve takvada Cafer bin Muhammed'den daha üstün olanı ne göz görmüş ve ne de kulak duymuş ve ne de kimsenin aklına gelmiştir.
İmam Sadık Aleyhisselam iyilik ve güzel ahlak abidesiydi. O hazret insanları açık ve samimi yüzle karşılıyor, çok edepli ve ağırbaşlı davranıyordu. İmam Sadık Aleyhisselam muhtaçlara yardım etmekte öncü olup güçlü beyan ve etkili kelam gücüne sahipti ve çok güzel konuşurdu. İmam Sadık Aleyhisselam başta talebeleri olmak üzere insanları ahlaki açıdan yetiştirmeye özel önem veriyordu. Ebu Usame şöyle diyor: Hazreti Sadık Aleyhisselam'dan şöyle buyurduğunu duydum: Takvayı bırakmayın. İnsanlara dilinizde değil, asıl takva, dürüstlük, emanettarlık, iyi ahlak ve açık yüzle davranın ve onları bize davet edin. Ve bizim utanç kaynağımız değil, onur kaynağımız olun.
Daha önce de belirtildiği üzere 2. Abbasi Halife Mansur döneminde İmam Sadık Aleyhisselam çok zor durumdaydı. Ancak buna rağmen o hazret insanları Emevi ve Abbasi halifelerin zulmü hakkında aydınlatmaktan gafil olmadı ve her fırsatta zalim hükümdarlara muhalefet etti. İmam Sadık Aleyhisselam'ın mübarek ömrünün 11 yılı Mansur'un iktidarına denk geldi. Mansur ise İmam Sadık Aleyhisselam'ın halk arasındaki konumundan şiddetle korkuyordu ve bu yüzden her ne şekilde olursa olsun imamla halkın arasını açmaya çalıştı.
Halife Mansur türlü yollardan İmam Sadık Aleyhisselam'ı taciz ediyordu. Sonunda İmam Sadık Aleyhisselam'a karşı koymaktan aciz kaldığını fark eden Mansur bir komplo kurarak o hazreti zehirledi ve İmam Sadık Aleyhisselam bunun sonucunda şehit düştü. İmam Sadık Aleyhisselam'ın şehadeti ile birlikte beşeriyet büyük bir insanı kaybetmiş oldu. Fakat o hazretin miras bıraktığı bilim ve ilim hazinesi gelecek kuşakların yolunu aydınlatmaya devam etti.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Ey Habibi Kibriya, sensin Resul-i Kainat. Rahmeten lil alemin, alemlere sensin hayat. Her ne alemde hayatsın, aynı alem şahısın. Nev be nev mahluk içinde, mev be mev giydin sıfat. Görmeden görmüş gibi bir devirden vermek haber, gösterin her devirde sensin nizamı mümkinat. Bunca gamdan kurtulup kurtardığın bunca beşer, sıdkına bundan büyük aya olur mu mucizat? Surete teşrif-i zatın zulmeti nur eyledi, Fethi Mekke eyledin, fetholdu her bir müşkilat. Her makamı seyredip insana zahir olmasan, ekmeli mahluk olup insan bulur muydu necat? Biz insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. İmam Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur: Yaşamın sağlamlığı iyi plan yapmak ve kriterde iyi uzak görüşlü olmaktır. O zaman gelin yaşamımızı daha iyi yapmak için daha iyi düşünelim.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.